أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Kur'an-ı Kerim'in 16. suresi olan Nahil suresine başlıyoruz. Nahil kelimesi bal arısı anlamına gelir. Bu surede öyle bir kelime geçiyor ve o kelimeden almıştır adını. Allah-u Teala hem bu sureyi hem de bütün kitabını kendi muradına uygun olarak anlamayı, tam teslim olan kulları gibi yaşamayı ve huzuruna kendisine tam teslim olan kişiler olarak gitmeyi cümlemize nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ete emrullah. Bu tabi her zaman önce Yahya Hoca'yı bir dinliyoruz. Ayetlerin meallerini oradan dinleyerek bugün konuşacağımız konuşmanın, yapacağımız dersin bir çeşit özetini dinlemiş oluyoruz. Evet Yahya Hoca, başla bakalım.
Evet, bugün Nahil suresinin ilk iki ayetini okumayı planlıyoruz. Yeni bir sure, 16. sure. Mekki olduğu söyleniyor. Mekke döneminde ve hicretten kısa bir süre önce indiği rivayet ediliyor bu surenin ve 128 ayetten oluşuyor. İsmini de hocamın biraz önce ifade ettiği gibi surenin 68. ayetinde geçen Nahil, bal arısı anlamına gelen o kelimeden alıyor. 1 ve 2. ayeti mealen şöyle: Allah'ın cezalandırma emri mutlaka gelecektir. Hemen gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Allah melekleri kendi emri olan ruh ile birlikte kullarından tercih ettiği kişilere indirir ve onlara insanları şöyle uyarın der: benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı yanlış yapmaktan sakının.
Evet, Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Ete emrullah. Allah'ın emri geldi. Tabi bu Allah'ın emri geldi ifadesi Türkçe'ye böyle aktarılırsa bir Türk için anlamlı olmaz falan, ama bir Arap için gelecekle ilgili olarak geçmiş zaman kipi kullanılır. Araplarda son derece normaldir. Yani bir şeyin kesinliğini ifade etmek için. Allah-u Teala burada şöyle söylüyor: Allah'ın emri gelecektir. Yani kesinlikle gelecektir. Peki, فَلَا تَسْتَعَجِلُوهُ, onun acele olmasını istemeyin. Yani bütün bu şeyler, Allah'ın nebilerine karşı çıkanlar, hadi bakalım getir, cezayı getir, hadi bakalım işte ya, Allah'a dua ederler, ya Rabbi beni bir an önce cehenneme at falan filan, yani hadi varsa, bütün bunlar dalga geçiyorlar. Aslında bunlar kendilerini bir şey zannediyorlar ya da bağlı bulundukları grubu bir şey zannediyor ve Allah'a muhalefet yapıyorlar. Yani insanoğlunun bir muhalif yapısı vardır. İnsanlar arasında muhalefet son derece normaldir. Ama Allah'a muhalefet ettiğiniz zaman bu muhalefet sizin mümin olmanızı engeller. Allah'a iki şekilde muhalefet edilir. Birisi Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi muhalefettir. İşte şu ağaçtan yemeyin, şeytanı düşman bilin dediği halde hem ağaçtan yedi, ağaçtan yemeden önce de şeytanın söylediği o vesveseleri doğru kabul etti. Böylece Allah'a bir muhalefette bulundu. Çünkü Allah her iki konuda da onu uyarmıştı. İblise de Adem'e secde et, yani saygı göster diye emir verdi bütün meleklerle birlikte. Bütün melekler gereken saygıyı gösterdi ama iblis yapmadı. Şimdi muhalefet, bir emrini tutmuyorsun ama arkasından Adem Aleyhisselam gibi ben hata yaptım, yanlış yaptım dedin mi sen suçlusun ama seni affettim diyor Allah-u Teala. Allah her ikisine de soru soruyor. İblise diyor ki sana Adem'e secde et, yani ona saygı göster dediğim halde seni bundan engelleyen ne oldu dediği zaman ben daha hayırlıyım. Ne demektir bu? Senin verdiğin emir yanlış. Üstü kapalı olarak söylüyor. Benim gibi bir adam ona secde eder mi? Ona saygı gösterir mi demiş oluyor. Allah'a muhalefet. Muhalefet teslimiyete uyar mı? Allah'ın dininin adı İslam'dır. İslam teslim olmak demektir. Neye teslim oluyorsun? Allah'a, değil mi? Peki bu muhalefet ne yapmış oluyor? İblisin bu muhalefeti onu Allah'a teslim olmaktan koparıyor. Yoksa İblis Allah yoktur falan demiyor. Ahiret yoktur demiyor. Yani hiçbir şeyde tamam Allah'a muhalefet ediyor. Adem ve Havva da Allah'a muhalefet ediyor. Şu ağaçtan yemeyin diyor, yiyorlar. İblis sizin düşmanınızdır, onu düşman bilin diyor, dost biliyorlar. Ama Allah-u Teala'nın sorgulamasında neden böyle yaptınız dediği zaman ikisi de diyor ki ya Rabbi biz yanlış yaptık. Ne oluyor? Bir muhalefet ortaya koymuyor. İşte buna suçlu deniyor, öbürüne kafir deniyor. Kafir ne? Allah'a muhalefet ediyor. Allah'la arasına bir engel koyuyor. Yani kendisini Allah'ın yanında ikinci bir karar verici görüyor. Bu da onu ilah, yani kendi nefsini ilah etmiş olması oluyor. Dolayısıyla işte Allah'a muhalefet eden insanlar, işte cinlerden de var tabii aynı şekilde, insanlar ve cinler imtihan için yaratılmışlardır. Bunlar bu muhalefette ileri gidiyorlar. Mesela İblis, ya Rabbi bunların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana müsaade et diyor. Ve sıkıştığı zaman da ben Allah'tan korkarım diyor. Ama bakıyoruz ki Allah'ın nebilerine karşı çıkan, muhalefet eden, onların kişiliğine değil, onların tebliğ etmiş olduğu emirlere muhalefet ediyorlar. Yani Allah'a muhalefet ediyorlar. Bakıyoruz ki onlar Allah'a meydan okumaya başlıyorlar. Hadi tamam getir. Getir de görelim diye bir dalga geçiyorlar. İşte Allah-u Teala burada diyor ki, yani buna bir cevap olarak diyor, Ete emrullah. Allah'ın emri kesinlikle gelecektir. Allah bu emri verecek, göreceksiniz diyor. Fela testaciluhu, onun acele olmasını istemeyin. Niye? Çünkü Allah her şey için bir ölçü koymuş. Bir sistem oluşturmuştur. Sizin için sistemini bozmaz Allah. İşte bir ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki, eğer Allah-u Teala yapılan suçun hemen cezasını verecek olsaydı ne olurdu yeryüzünde?
Hareket eden tek bir canlı
tek
bile
bir
kalmazdı.
Hareket eden canlı kalmazdı. Yapmıyor. Allah müsaade ediyor. Hep belli bir zaman veriyor. İnsanların isyanlarına müsaade ediyor. İşte mesela İblis muhalefet etti. Onu öldürmedi ki. Yeniden dirileceği güne kadar yaşama hakkı bile verdi ona. Yani insanların, bütün insanların ölüp yani kıyamete kadar yaşama hakkı bile tanıdı. Sübhanehu ve Teala amma yüşrikun. Allah yücedir. Onların ortak koştuklarından, Allah onlardan uzaktır. Yani Allah'ın böyle bir kendisine ortak koşulabilecek bir vasfı yok. Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Ne demek ortak koştuklarından yücedir? İşte İblis mesela diyor ki, beni sen yarattın ya Rabbi ama beni ateşten yarattın. Onu çamurdan yarattın. Peki yaratıcı Allah. Peki Allah'a sen muhalefet ediyorsun. Sen falanca zamana kadar yaşat diyorsun. Demek ki senin yaşamaya da gücün yok. Senin vücudun yapısını tayin etmeye de gücün yok. Senin hiçbir şeye gücün yok. Ama tutuyorsun, Allah'a muhalefet ediyorsun. Ve kendini bir şey zannediyorsun. Kendini Allah gibi karar verebilecek bir noktada kabul ediyorsun. İşte bu Allah'a karşı çıkan herkeste, Allah'a muhalefet eden herkeste oluşan bir şeydir. Ama günahkar kişi kendisini karar merci olarak kabul etmiyor. İşte Adem ve Havva. Allah'ın kararına karşı, tamam ya Rabbi, sen bizi uyarmıştın. İblis bizim düşmanımız. Ama biz onu dost bildik, yanlış yaptık. Yanlış yaptık dediği zaman kendi kararını, Allah'ın kararını yerine koymuş oluyor mu? Sadece günahkar olmuş oluyor. Allah'ın emrine bile bile karşı çıktığı için. Peki işte bu ağaçtan yeme diye emretmiştir ama yedik. Suçluyum. İşte orada kendini ilah yapmadığı için müşrik olmuyor. Yani Allah'ın kararına kendini ortak etmiyor. Ama iblis kendini de karar verme mecliği kabul ediyor ve kendini ilah yapıyor. İşte şimdi Allah'ın ayetleri var. Tamam bu öyle ama benim işte bulunduğum şartlar şöyle, bu böyle. Ben hep şunu örnek veriyorum. İşte bugün kardeşim faiz yasak, yapmayın. Allah haram kılmıştır. Allah'ın kıldığı haramlardan uzak durulması lazım. Aa, sen bilmiyorsun. Faizsiz ekonomi olurmuş dendiği zaman bunu söyleyenler kendilerini Allah'a ortak koşmuş. Allah bilmiyor, ben biliyorum. İşte bu tür insanlar bakıyorsunuz ki bir noktada kalmıyor. İleride gidiyorlar. İşte bir organize hareket yapıyorlar Allah'ın dinine karşı. Ondan sonra da başlıyorlar. Hadi bakalım meydan okumaya. İşte Allahü Teala da burada onların ortak koştukları şeyden Allah uzak. Ortak koştukları şey ne? İblis bakın sadece şu konuda sen yanlışsın demiş oluyor Allah'a. İşte orada o konuda kendilerini Allah'a ortak koşuyor kabul ediyorlar. Dolayısıyla milyarlarca konuda doğru yaptı. Allah şu konuda yanlış yapmıştır dediğin an kendini ilah yapmış olursun. Buna çok dikkat etmek lazım. İşte burada acele ederek ceza isteme konusunda bütün nebilere karşı çıkanların ortak bir davranış içinde olduklarını görüyoruz. Onunla ilgili ayetleri de Yahya Hoca'dan dinlersek konu anlaşılmış olur.
Evet, bu Mü'min suresi var Kur'an-ı Kerim'de. 40. sure, onun 78. ayeti. Orada Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, diyor ki وَلَغَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ. Şurası bir kesin ki biz senden önce de birçok elçi gönderdik. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Onlardan kiminin kıssasını sana anlattık, kimininkini de anlatmadık. Yani haberiniz olan var, olmayan var. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِذْنِ اللّٰهِ. Ve hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan bir ayet, yani bir mucize getiremez. Yani Allah ne zaman müsaade ederse ancak o zaman olur. Peki فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ. İşte bu niye okuduk bu ayeti? Bizim Nahl suresinin ilk ayeti اَتَا اَمْرُ اللّٰهِ diye başlıyordu. Allah'ın emri mutlaka gelecektir. İşte orada da diyor ki فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ. İşte bu kıssaları anlatılan ve anlatılmayan elçilerin toplumlarına ne zaman Allah'ın emri geldi, ne oldu? قُدِيَ بِالْحَقِّ. Onların aralarında yani işleri bitirildi. Yani onlara azap geldi. Allah'ın emri eşittir Allah'ın azabı. Geldi ve hasira hunalikel mubtilun. Ve işte batıla dalanlar o son noktada hüsrana uğradılar, gittiler. Allah'ın azabı karşısında onlar yok olup gittiler. Peki bu Nahl suresinin birinci ayetindeki husus başka ayetlerde nasıl anlatılıyor? Bu Kur'an-ı Kerim'in nuzul döneminde de hep aynı şeyler olmuş. Kafirler, müşrikler geliyorlar Resulullah'a, diyorlar ki ya senin söylediklerin doğruysa hadi getir ya şu azabı bir görelim. Ya sen diyorsun ki cehennem var, şu var, bu var falan. Hep sonradan bahsediyorsun. Hadi buyur şimdi olsun bir görelim. Hatta dalga geçip şöyle de söylüyorlar. Sa'd suresinde, Kur'an-ı Kerim'in 38. suresinde Allah yine baş tarafta eski ümmetlere yer veriyor. Diyor ki işte Nuh kavmi, Ad, Firavun, ondan sonra Semud kavmi, Lut kavmi, Eykeliler, Şuayb Aleyhisselam'ın elçi olarak gittiği, bunların hepsi kendilerine gelen elçileri yalanladılar ve sonunda cezalandırma gerçekleşti. Şimdi 15. ayet. Bunlar da yani Mekkeli müşrikler, Kur'an'ın indiği dönemdeki Mekke müşrikleri de yüksek bir sesten başkasını beklemiyorlar zaten. Yani bir azap gelsin bunları yok etsin. Bunu mu istiyorlar onlar da? O zaman diyor, o sesin gecikmesi olmaz. Yani gelirse Allah'ın emri hiç gecikmez. Gelir zaten. Allah yazdıysa problem yok. Ama bunlar kalkıyorlar, ellerini açıyorlar. 16. ayette Sa'd suresinde diyorlar ki vakalu Rabbena, alay ediyorlar. Ey Rabbimiz diyorlar. Accillena qittana kable yevmil hisab. Bizim payımıza düşen her neyse ya Rabbi, hesap gününden önce ver onu ya, bakalım yolumuza. Azapsa azap. Bekletme. Hadi şimdi görelim. Güya böyle yaparak, hani bak Allah'tan böyle belamızı da istedik, vermedi. Demek ki boşa konuşuyorsunuz siz. Azap mazap diyorsunuz. Bunların hepsi hikaye. Allah da diyor ki isbir alâ mâ yekûlû. Sen onların bu sözlerine, bu tür alaycı tavırlarına karşı sabret. Sakın bir adım bile geri atma. Ve öncekilerin başına gelenleri anlatıyor Allah. Onlar da böyle dalga geçtiler, geçtiler, geçtiler. Sonunda kaybettiler. Bunlar daha sonra başka ne yapıyorlar? Mesela En'am suresinde, Kur'an-ı Kerim'in 6. suresinde 57 ve 58. ayetlerde bu sefer Resulullah'a şöyle söylettiriyor Allah. Diyor ki kul, de ki ey Muhammed, inni ala beyinetin min Rabbi ve kezzebtum bi. Ben Rabbimden gelen açık bir delile dayanıyorum. Kur'an'a. Fakat siz onun karşısında yalana sarılıyorsunuz. Buna yalan diyorsunuz. Olmadık yalanlar söylüyorsunuz. Ve ma indi ma testa'cilune bi. Hemen istediğiniz şey, hemen olmasını istediğiniz şey var ya, bize azap gelsin, Allah bizim cezamızı hemen versin diyorsunuz. Onun olması benim elimde falan değil. Allah onu bana bırakmış değil. Allah'ın bir zamanı var, bir yazmış Allah onu. O olmadan olmuyor. İnil hükmü illa lillah. Onun kararını, hükmünü yalnızca Allah verir. Yakussul hakka ve huve hayrul fasilin. Allah gerçeği tam olarak ortaya koyar ve iyi ile kötünün arasını da o ayırır en güzel bir şekilde. Kul, ve sen onlara şöyle söyle. Lev enne indi ma testa'cilune bihi. O hemen olmasını istediğiniz şey var ya, o eğer benim elimde olsa, lekudiyel emru beyni ve beynekum, o zaman aramızdaki her şey biterdi zaten. Yani madem istiyorsunuz, ben de derdik ki tamam o zaman, madem belanızı istiyorsunuz, ya Rabbi ver belalarını, Allah da eğer bana bıraksaydı o işi, tamam anında görürdünüz zaten gününüzü. Ama öyle bir şey yok. Vallahu a'leme biz zalimin. Allah içinizden kim en çok yanlış yapıyor bunu çok iyi biliyor diyor. Şimdi bir ayette biraz daha mesele anlaşılacak gibi. O da Ankebut suresinde. Evet, Ankebut 29. surenin 53. ayeti. Diyor ki Allah ve yestecilûneke bil azab. Senden azabın çarçabuk gelmesini istiyorlar. Ve levla ecelun müsemmen. Bak, Allah katında eğer bunun belirlenmiş bir zamanı, süresi olmasaydı ne olurdu? Leca'uhumul azab. Kesinlikle o azap onlara gelirdi. Ama biraz önce hocam bir ayeti hatırlattı yani, bu şeyde de var. Fatır suresinin sonunda da var. Allah Teala bir kural koymuş. Diyor ki 35. sure, orayı bir açalım. Onun 45. ayeti. Ve lev yu'akhidullahu nase bima kesebu. Eğer Allah kulların yaptığı her şeyden dolayı onlara hemen ceza vermeye kalkışacak olsa, eğer öyle bir kural olsaydı Allah, ma tereke ala zahriha min dabbe, yeryüzünde hareket eden tek bir canlı Allah bırakmazdı. Hani eğer her günahtan dolayı azap gelse zaten nefes alamazdık biz. Yok ederdi. Ama velakin yuakhiruhum ila ecelin müsemma. Bakın Allah kendi belirlediği bir süre gelinceye kadar insanlara süre vermiş. Süre tanıyor yani. Diyor ki günah işledin, olabilir. Hata, kula mahsus bir şey. Tövbe imkanı veriyor Allah. Bir kendini düzelt diyor. Bir hata yaptın oldu. Bir daha yaptın olabilir. Bir daha yaptın olabilir ama her seferinde ya Rabbi ben yanlış yaptım diyebilmelisin. Bu fırsatı Allah kafire de tanıyor, Müslümana da tanıyor. Ama bunun da tabii ki bir süresi var. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ. Ama o Allah'ın çizdiği süre gelince o zaman daha ne olur? Ne bir adım ileri ne bir adım geri. Orada Allah'ın şeyi gerçekleşir. فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Allah kullarının yaptığı her şeyi görüyor. Dolayısıyla Allah'ın azabını çarçabuk istemekle Allah hemen senin isteğine, haşa, Allah kimsenin memuru değil. Ne duan hemen kabul oluyor ne bedduan kabul oluyor. Allah kendisi bir kural koymuş, onu sizin için, hatırınız için bozmuyor. Ama ve leyetiyennehum, Ankebut 53'e devam ediyorum. Ve leyetiyennehum bagteten ve hum la yeşurun. Ama neticede o süresi belirlenen azap geldiğinde de ansızın gelir. Bunlar farkına bile varmazlar. Önceki ümmetlerde hep öyle oldu çünkü. Yestecilunke bil azab. Her şeye rağmen bunlar azabın çarçabuk gelmesini istiyorlar ama bilsinler ki ve inne cehenneme lemuhitatun bil kafirin. Bilsinler ki cehennem zaten kafirleri çepeçevre kuşatacak. Kurtulamayacaklar bundan yani. Burada, orada Allah nerede yastıysa azap orada mutlaka gelir. O yüzden diyor ki Allah onun çarçabuk olmasını istemeyin. Fırsatınız varken tövbe edin. Bu da Allah'ın bir nimeti. Mümine de nimet, günahından tövbe istiğfar etsin. Kafire de nimet, küfründen, şirkinden tövbe edip istiğfar etsin. Düzgün bir insan olsun. O yüzden madem öyle, hadi Allah bizim cezamızı versin de görelim deyip haşa bela istemenin manası yok yani ayetlere göre. Bunu anlamış oluyoruz.
Evet. Evet. Şimdi ikinci ayette de Allah-u Teala şöyle diyor Nahl suresinin ikinci ayetinde. Yünezzilul melaikete bir ruh. Allah melekleri o ruh ile indirir. Ruh ne demek? Min emrihi. Kendi işinden olan ruh. Yünezzilul melaikete bir ruh. Min emrihi. Kendi işinden olan ruh ile melekleri indirir. Alâ men yeşâ'u min ibâdihi, kullarından tercih ettiği kişiye indirir. Tercihi kendisi yapar. Ne diye indirir? En enziru, uyarıda bulunun, uyarın. Ennehu la ilâhe illâ ene. Yani şurası bir gerçek, benden başka ilah yok. Ne demek ilah? Kayıtsız şartsız boyun eğilecek başka bir varlık yok. Resuller de buna dahil. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nebisi ve resulüdür. İndirilen ayeti tebliğ ettiği zaman en küçük bir hata yapamaz. Ama onun dışında hata yapabilir. Dolayısıyla hata yapmayan tek varlık Allah-u Teala'dır. İlah odur. Kayıtsız şartsız boyun eğilecek olan sadece odur. Allah-u Teala Mütehine suresinin sonunda Mekke'den gelen, hicret edip gelen hanımlarla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nebi sıfatıyla yapmış olduğu bir sözleşmeden bahsediyor. Onun şartlarından bir tanesi de وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُفٍ. Marufta sana isyan etmeyecek. Yani senin sözün Kur'an'a uygunsa buna karşı gelmeyecekler. Ama Kur'an'a aykırı bulurlarsa sorgulama hakları vardır. Gerçekten aykırıysa bunlar kabul etmeyebilirler. O zaman nebi sıfatıyla hata yapabilir ama Resul sıfatıyla Allah'ın emirlerini tebliğ ettiği için asla hata yapamaz. Allah-u Teala bunun bir örneği olarak da Ahzab suresinin 37. ayetini bize gösteriyor. Orada bakıyoruz ki Zeyd eşi Zeynep'i boşamış. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın, eşine dön. Çünkü bir kişi eşini boşadığı zaman bir iddet dönemi vardır. Yani eşinin beklemesi gereken, aynı evde geçirmesi gereken bir dönem vardır. O dönemin sonuna kadar kişi eşine dönebilir. Eşine dön. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyor. Şimdi eşini boşama hakkını veren Allah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nebi sıfatıyla bu hakkı onundan alamaz. Ama o dinlemiyor. Evet, yanında büyüttüğü, bak Allah öyle bir örnek veriyor ki Zeyd'i evlatlık olarak almış, büyütmüş. Hem inancını doğru öğrenmesini sağlamış, dini bilgilerini üst seviyede oluşturmuş, hem de evlatlık olarak evinde büyütmüş. Böyle birine eşine dön demesine rağmen o bu emri tutmuyor. Allah-u Teala onu sorgulamıyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sorguluyor. Diyor ki sen insanlardan çekiniyorsun. Asıl çekinmen gereken Allah'tır. Zeyd dinlemiyor ve boşuyor. Çünkü Allah'ın verdiği hakkı sen benim elimden alamazsın. Allah-u Teala her şeyin de örneğini koymuştur. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir örnek. Yani kayıtsız şartsız itaat Nebi'ye de olmaz. İşte ilah kayıtsız şartsız itaat edilen varlıktır. Onun için Allah'tan başka ilah yok. Sadece Allah'a kayıtsız şartsız itaat edilir. Allah'ın ayetlerini tebliğ ettiği zaman kayıtsız şartsız itaat etmemiz gereken şeyleri bize tebliğ ediyor. Orada en küçük bir hata yapamaz. Ama onun dışında hata yapabilir. Ondan sonra Allah-u Teala diyor ki bak sen burada korkuyorsun insanlardan. Niye korkuyorsun? Bu Zeyd benim evlattığım, o evlatlık olarak alıp büyüttüğüm bir kişidir. Allah Ahzab suresinin baş tarafında evlatlığı tamamen kaldırdığını, hiç evlatlığın yani herhangi bir şey yoksa ne anasısın ne babasısın. O sizin kardeşlerinizdir diyor. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor ki Allah beni her konuda örnek verecek. Ahzab suresinin 21. ayetinde Allah bunu bildiriyor. Bakıyor ki Allah Allah ya şimdi bu eşini boşadığı zaman Allah tutar beni bunun eşiyle evlendirir. Millet örnek olması için aman bir evlenme diyor o korkudan dolayı. Allah da diyor ki ne zaman ki Zeyd eşiyle ilişkisini kesti onu seninle biz evlendirdik diyor. Demek ki Zeynep de istemiyor, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de istemiyor. Allah evlendirince sesini çıkarmıyor. Buradan şunu anlayalım bu örneklerden. Allah'ın nebilerine de asla kayıtsız şartsız itaat olmaz. Yetkililere de asla kayıtsız şartsız itaat olmaz. Ondan dolayı Allah-u Teala Nisa suresinin 59. ayetinde bize şöyle der. Ya eyyühellezine amenu, ey inanmış, Allah'a güvenmiş olan kimseler, ati'ullaha ve ati'urrasul. Allah'a itaat edin ve Resul'e. Tabi Allah'ın benden ne istediğini ancak Resul'den öğrenirim. Resul yani Allah'ın kitabından öğrenirim. O kitabı bana tebliğ eden kişiden öğrenirim. Ondan sonra ve ulil emri minkum, sizden olan yetkililere de şey yapın. Güneyin itaat edin. Mutlak itaat mi? Eğer yetkilinin ne söylediği her şey benim için geçerli olursa ben onu ilah yapmış olurum. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, herhangi bir konuda aranızda niza çıkarsa diyor. Allah'la niza edilir mi? Allah'a muhalefet edilemez. Peki şeyle niza edilir mi? Resul'le niza edilir mi? Resul onun ayetlerini tebliğ eden kişidir. O zaman kiminle niza edebiliriz? Yetkili kişiyle, ulul emr. Mesela işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mümtehine suresinin son ayetlerinde nebi sıfatıyla sözleşme halinde. Nebi sıfatı orada yetkili makamdadır. Resul sıfatıyla o sallallahu emrini tebliğ ediyor. Orada itiraz olmaz. Muhammed aleyhisselamla da niza olabilir. Nebi sıfatıyla. Onunla bile nizaya girseniz ferudduh ilallahi ve rasulun, Allah ve Resulüne götürün. İşte şimdi mesela az önce anlattığım Zeyd de Muhammed Aleyhisselam arasında bir niza oldu mu? Bak Muhammed Aleyhisselam eşine dön dedi, o dönmedi.
Yani Resul vasfıyla değil.
Nebi vasfıyla.
Nebi vasfıyla oldu.
Zaten ondan sonraki ayette yani 38. ayette Allah ne diyor? مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجْ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ. Allah'ın ona farz kıldığı konuda o hiçbir nebinin üzerinde bir sıkıntı olmaz. Ne farz kılmış? Örnek olmayı farz kılmış. Evlendirdi bitti. Sen niye üzülüyorsun? Ben şimdi Zeynep'le evlenirsem milletin karşısına nasıl çıkacağım deme. Ya da Zeynep, ya ben şimdiye kadar herkes benim kayınpederim biliyordu. Şimdi onun nasıl iş olacağım demesin. Çünkü bunun böyle olmayacağını ben sizi örnek yaptım diyor. Bitti. O zaman bak niza yapmışlar mı?
Yapmışlar. Yani ülül emir vasfıyla.
Ülül emir vasfıyla, evet. Resul vasfıyla değil. Bakın Muhammed Aleyhisselam'la bile nizaya girilebiliyorsa nebi vasfıyla, o zaman bütün yöneticilerle ne olur? Nizaya girilebilir. Yani kayıtsız şartsız itaat sadece kime?
Allah'a.
Ondan başkasına değil. İşte kayıtsız şartsız itaat edilen makam ilahi makamdır. Bir başkasını tutar, Allah'tır yani, sadece Allah'tır. Ama bir başkasını tutar da kayıtsız şartsız itaat edilecek makam diye kabul ederseniz onu da ilah yapmış olursunuz. Ve onu Allah'a ortak koşmuş olursunuz ve müşrik olmuş olursunuz. Bu konularda son derece dikkatli bir şekilde davranmak lazım. Mesela bakın şeyde bir örnek daha vereyim size bu konuda. Allah-u Teala Enfal suresinin 65. ayetinde Bedir Savaşı öncesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e emir veriyor. Diyor ki bunları savaşa hazırla. Sizden 100 kişi 1000 kişi yener.
20 kişi 200 kişi
yener.
100 kişi
1000 kişi yener diyor. Ama Müslümanlar şeye gittikten sonra Bedir için çıktıkları zaman savaşa çıkmıyor hiçbir zaman için. Bunlar gelen kervanın için çıkıyorlar. Çünkü Allah-u Teala onlara bir zafer sözü vermiş. Perslerle Romalıların karşılaştığı gün, karşılaşmayı duyunca Allah bize Şam'dan gelen kervanı verdi diye sevinçle, bir kısmı sevinçle Bedir'e kadar gidiyor. Niye Bedir'e gidiyorlar? Çünkü kervanın konaklama yeri Bedir. Kervanın yöneticisi olan Ebu Süfyan da ben şimdi Medine'den uzak kalsın diye, yoksa Medine'ye normalde gelir, deniz kenarından geçerek Bedir'e gidiyor. Mekkeliler de Bedir'e ordu çıkarıyorlar, yaklaşık 1000 kişilik kervanları korumak için. Müslümanlar oraya gidiyorlar ama birçokları ölüme sevk ediliyormuş gibi gidiyor. Allah Enfal suresinin 3. ayetinde söylüyordu değil mi onu?
Hemen bakayım.
Ölüme sevk ediliyor gibi. Ölüme sevk edilmiş gibi geliyor. Aslında Bedir'e gelen
Altıncı ayet.
Aslında Bedir'e gelen şeyler, ama her şey ortaya çıkmasına rağmen ölüme sevk edilmiş gibi geliyor. Oraya gelen Mekkeliler de savaş için gelmiyorlar ama şimdi ondan sonra Allah-u Teala bunlardaki bu zayıflığı görüyor. 66. ayette sorumluluğu 10 kattan 2 kata indiriyor. Yani sizden 100 kişi 200 kişiyi yener, 1000 kişi 2000 kişiyi yener diyor. Fakat karşıda düşman bunların 3 katı. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e eşine dön dediği zaman Allah'ın emrine aykırı olduğu için Zeyd karşı çıktı. Şimdi burada karşı tarafta 3 katı. Hadi gidin 3 katı düşmanla savaşın dendiği zaman bunlar karşı çıkmayacaklar. Onun için istersen sen ayet numarasını sen bul. İşte diyor ki Allah-u Teala şeyde Enfal suresinde وَاِذْ يُر۪يكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا. Allah seni, onları sana rüyanda az gösterdi diyor. Az gösterdi. Bu az da Âl-i İmrân suresinin 13. ayetine göre kendilerini 2 katı gösteriyor.
Enfal 43.
43 mi?
Evet.
Biz yürüyükehumullah fi menamike galile velev erakehum, sana onları gösterseydi kesiren, çok gösterseydi, yani sizin 3 katınızı gösterseydi lefeşiltum, kesinlikle dağılırdınız ve le tenazaatun fil emr, bu konuda nizaya girerdiniz. Kimle nizaya girecekler?
Ulul emr olan
Resulullah'la. Bak Resulullah demeyelim de Nebiyullah. Nebi vasfıyla nizaya girecekler. İşte ayetlerle açıklamazsanız bunları anlayamıyorsunuz. Ondan sonra ve iz yuriyukumuhum fi ayunikum iz iltakaytum fi ayunikum galila, onlarla yüz yüze geldiler. Müslümanlar bu defa Mekkelilerle yüz yüze geldikleri zaman Müslümanların gözünde Allah Mekkelileri az gösterdi. 3 kat değil, kendi 2 katları gösterdi. Ondan sonra onları da sizi az gördüler. Yani siz yani diyelim kendilerinin 1/3 kadar değil de öyle diyeyim, 1/2 de daha az gördüler. Bunlar ne ki? 3-5 kişi gelmişler, bize karşı çıkmışlar. Niye? Allah söz verdiği şeyi yerine getirmekti. Evet. Allah'ın vaadi yerine gelsin diye. Peki bakın ayette ne dedi? Niza. Kimine niza ediyorlar? Muhammed Aleyhisselam'la ama Nebi sıfatıyla. Niye iki katı diyoruz? Onu da Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 13. ayetinde diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَتٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَى birbiriyle karşılaşan iki grupta sizin için bir ibret vardır, bir ayet vardır, bir delil vardır. فِيَتُنْ تُقَاتُلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ bir grup Allah yolunda savaşıyor, onlar Müslümanlar ve uhra kafiretun diğeri de kafir grup Mekke'den gelmiş. يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَيَلَانِ gözleriyle iki kat görüyorlar. İşte az önce şeyle birleştirdiğimiz zaman Enfal suresinde Müslümanlar kendilerini iki katı görüyorlar. İki katı görünce Enfal 66. ayete göre onlarla savaşmaları gerekiyor. Artık niza edemezler. Şimdi demek ki Muhammed Aleyhisselam da olsa kayıtsız şartsız itaat onu ne yapmakmış? İlah yapmak olur. Kayıtsız şartsız itaat sadece kime olur? Allah'a. Onun için sürekli biz izleyicilerimize söylüyoruz. Sakın ha herhangi bir hoca size işte şunu şöyle yapacaksın, yapmasan şöyle olur derse o hocayla bir daha görüşmeyin. O hoca değil, o kendisini ilah yapıyor. Gerekçesini göstermesi lazım. Bakın işte Allah nebisiyle ilgili neler söylüyor. Ne gibi örnekler ortaya koymuş. Dikkat ediyor musunuz? Dolayısıyla içinize yatmadı mı? Mutlaka delil isteyin. O delil asla şu bu mezhep falan alimin görüşü olamaz. Ancak Allah'ın ayeti olur. Onun dışındaki her şeyde niza yapılabilir. Ama Allah'ın ayeti olduğu zaman tamam baş üstüne dediniz mi Allah'a teslim olmuş olursunuz. Muhalefet etmemiş olursunuz. Ve Allah'ı ilah, tek ilah olarak kabul etmiş olursunuz. Evet. Şimdi يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اَنْذِرُوا اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَتَّقُونَ benden başka ilah yok, bana karşı yanlış yapmaktan sakının. Allah'a karşı yanlış yapamayız. Hatta yaparsak Adem Aleyhisselam gibi, Havva validemiz gibi derhal hatamızı anlayıp tevbe etmemiz, dönmemiz gerekir. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Bu da ruh kelimesi geçiyor. Allah meleklerini indirir. Kendi emrinden bir ruh ile. Peki Allah-u Teala bunu nasıl izah etmiş, nasıl tanımlamış? Mesela bakıyoruz Cenab-ı Hak aynı şeyi benzer ifadeyi ki buna benzeyen ayetlere müteşabih ayetler denir. Biri diğerine benzeyen ayetler ve bunlar birbirini açıklayan ayetlerdir. Şöyle dikkatle dinleyelim bakın. İsra suresinin 85. ayeti. Ruh dedi ama tamam Allah melek ruhu indirdi. Ruh ne? Ruh ne? Bugün bir insana sorsanız işte ruhu çıktı demek canı çıktı. Kişiyi canlı yapan şey gibi anlar. Allah ruhu indiriyor melekleriyle. O ne demek? Sonra bir uyarın diyor. Tamam akla şey geliyor. Uyarın dediğine göre bu Allah'ın emri ama buna ruh niye diyor dersiniz?
Yani can mı indiriyor?
Can mı yani, değil mi? O. Nedir o?
Evet. Hemen soru akla geliyor.
Hemen soruyorlar. Hemen soruyorlar. Bakın, bakın soruyorlar.
Evet.
Şey yapmıyorlar öyle. Öyle şöyle. Gözü yumuk değil. Çünkü tatmin olması lazım kişinin. Kul ya Muhammed söyle. Er-ruhu min emri Rabbi. Ruh Rabbimin emrindendir. Orada da öyle dedi. Rabbinin emrinden ruhla iniyor. Aynı şey. Ha, bu işte benzerliği ortaya koyuyor. Ondan sonra bir şey daha söylüyor. Ve ma utitum minel ilmi illa kalile. Bu ilimden size çok az verildi. O zaman ruh bu ilimden size çok az verildiyse ruh ne olur? Bu ilimden size çok az verildi. Allah'ın ruh, Allah'tan gelen bir ruh olduğuna göre ne olur o? Ancak Allah'ın bilgisi olur. Allah'ın bilgisinden size çok az verildi demiş oluyor. Yani. Çok az verildi. Allah'ın bilgisi olur. Ne diyor Allah-u Teala? İşte ağaçlar kalem olsa.
Lokman suresi 27. ayette. Tamam, istersen evet, oku. Şöyle buyuruyor Allah orada. Diyor ki yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizlerde onların mürekkebi olsa ve arkasından 7 deniz daha eklense yine de Allah'ın sözleri yani ilmi tükenmez. Yazmak bu hiçbir şekilde tüken şey yapmaz yani. Daima üstün olan ve kararları doğru olan Allah'tır diyor.
İşte bu, o ilim derken Allah'ın ilmi neymiş? İşte bu.
Bu kadar geniş.
Bu kadar büyük. E peki Allah'ın ilmin bize gelen bu. Bu kitaptaki bilgiler Allah'ın ilmi yanında ne kadar? Çok az değil mi? İşte ne olur ve ma utitu min el ilmi illa kal. O bilimden size verilen çok az bir şeydir diyor. Çok az bir şeydir. İşte bu ruhla ve kederke hayne ileyke evet. Ruhan
min emrina. Şura suresi 52. ayet.
Çok güzel. Oraya bir şey evet. Yapalım.
O Şura 42. sure onun da 52. ayeti. Cenab-ı Hak orada şöyle buyuruyor. Ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina. Bakın aynı kelimeler. Evet. Ruhan min emrina. İşte sana da bu şekilde yani elçi göndermek, Cebrail'i göndermek suretiyle kendi işimiz olan ruhu vahyettik. Mâ künte tedri mel kitab velel iman. Yoksa sen ne böyle bir kitabı bilirdin ne de böyle bir imanı bilirdin. Olamazdı. Bu vesileyle evet.
Ruhla ne ilgisi olur böyle evet, bir kitabın?
Demek ki bu kitabın içeriğini oluşturan şeye ruh diyor.
Ha, ruh diyor Allah-u Teala. Evet. Onun için yeselune kulir ruhu min emrina ve kederken zerne ileyke ruhan
min emrina
dediği zaman mecburen
evet.
Kur'an-ı Kerim'in içeriği Allah'ın bir ruhu olmuş oluyor.
Yani bilgisi.
Bilgisi olmuş oluyor.
İçeriği.
Ama Allah'ın bilgisi bizim hayal etmemiz mümkün. Bak ne dedi? Bütün denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalın olsa, 7 tane daha deniz. Ya şunun yazılması için evet. Şu bardağı dolduracak mürekkep bile
fazla
gelir yani.
O bile ama fazla gelir. Allah.
E şimdi bir mukayes edin bakalım Allah'ın bilgisiyle bunu. İşte demek ki ruh neymiş? Allah'ın bilgisiymiş. Bir de şu var. Onu da bu arada şey yapmayalım. Bir de insana ve cinlere Allah'ın üflediği ruh var. Mesela ana rahminde o da şeyde tabii birçok ayet-i kerimelerde insana ruhundan üflediğini ifade ediyor. Ana rahminde vücut tamamen tamamlanıp da tam bir düzene kavuştuktan sonra bütün organlar yerine geldikten sonra Allah ruhundan üflüyor.
Bir örnek olarak mesela secde 9. ayet diyebiliriz.
Ha, tamam istersen şu cümleyi tamam ruhundan üflüyor. Üflediği andan itibaren kişinin başka canlılarda olmayan özellikleri evet. Ortaya çıkıyor. O andan itibaren farklılaşıyor. Evet. İnsanı farklılaştıran ne kolu, ne bacağı, ne gözü, ne şusu busu değil. Vücut yapısı değil. Efendim işte şuna benziyor, buna benziyor işte değil. Hayır. İnsanı farklılaştıran tek şey o ruh. Ruhu üflendikten sonra ne geliyor? Şimdi sen o ayet-i kerime yok.
Evet bu secde suresinde Allah Teala 7. ayette insanın yaratılışının şeyini anlatıyor, aşamalarını. Diyor ki o yarattığı her şeyi güzel yaratandır ve insanı da yaratmaya çamurdan başlamıştır. Sonra
İstersen orada duralım. Çamur.
Evet. Öbede halkal insan min tin.
Tamam.
Evet.
Su ile toprak birleşmesi. Aç kalmamız yani bir şey hayatımız devam edebilir mi?
Olmaz ya. Her şey topraktan geliyor.
Ve her şey çamurdan evet. Geliyor. Su ile toprağın birleşmesinden geldi. Bütün yiyeceklerimiz de öyle ve o suyu da içiyoruz ayrıca. Evet oradan yaratıldı. Devam et.
Sonra onun soyunu bir özden, dayanıksız bir sudan, sıvıdan oluşturdu.
Bak dayanıksız su. Şimdi bakın dayanıksız su derken kişi erkeğin spermi, kadının rahminin ağzına kadar gidiyor. Eğer döllenme olmazsa ölüyor. Kadının yumurtası oraya kadar geliyor. Döllenme olmazsa ölüyor.
İkisi de tek başına.
İkisi de dayanıksız.
Sonra insana son şeklini vermiş ve içine ruhundan üflemiş ve ondan sonra sizin için dinleme yeteneği, basiret yani ileri görüşlülük ve gönüller oluşturmuştur. Yani ruhun üflenmesiyle birlikte kazandığı özellikler.
Bu üç özellik sadece evet. insanda ve cinlerde olur. Evet. Çünkü bu ikisi imtihan ediliyor. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bakın şimdi o ruh üfleninceye kadar bu canlı mı?
Evet canlı.
İlk andan itibaren canlı.
Tamam.
Ve tüm şeylerin kişinin vücuduyla ilgili tüm özelliklerin o döllenme sırasında olduğuna dair çok sayıda ayet var. Yani o ana rahminin rahim ağzında meydana gelen döllenmede o sırada kişinin bütün özellikleri belirleniyor Allah tarafından. Ondan sonraki safhaları zaten çok ayrıntılı bir şekilde Allah anlatıyor. Ki vücudun tüm yapıları oluşuncaya kadar insanla diğer canlıların hiçbir farkı yok. Onun için şey de Allah-u Teala Müminun suresinin 14. ayetinde ثُمَّ جَعَلْنَاهُ
خَلْقًا آخَرًا başka bir yaratılışa
büründürdü Allah. Ondan sonra onu başka bir mahluk haline getirdik. Yani diğerlerinden farklılaştırdık diyor. Farklılaşma ruhun üflenmesi birlikte oluyor. Şimdi bak mesela benim şu anda elimde bir telefon var. Bu telefonun canlılığını sağlayan nedir? İçerisindeki şey elektriktir. Bunu şey yapıyoruz. Yani bize vücudumuzdaki canlılığı sağlayan gibi bunun içerisine şey yüklüyoruz, elektrik yüklüyoruz ve bu canlı. Ama bu telefonu diğer elektrikli aletlerden ayıran özellik ne?
Bunun içindeki program.
Bunun içerisine yüklenen işletim sistemidir. İşte bunu ona benzettiğimiz zaman doğru anlarız. İşte vücudumuzda da ruh üflediği andan itibaren bir işletim sistemi gibi vücudumuz artık ikinci bir vücuda sahip oluyoruz. Herkeste iki tane vücut vardır. Siz kendinizi gözlemleyin görürsünüz. Çünkü canınız başka bir şey ister, ruhunuz başka bir şey ister.
İki yapı.
İki ayrı yapı vardır. İşte bu iki ayrı yapı. Eğer ruh olmazsa imtihan olmaz insan. Ama ruh olduğu zaman kişi o ruhla doğruları da isteyebilir, yanlışları da isteyebilir. Günah işleme kapasitesini elde etmiş olur. Dolayısıyla imtihan edilir bir varlık haline geliyor. İşte bunu da mesela bir telefon haline gelmesi gibi işletim sistemiyle birlikte. O da Allah-u Teala'dan Allah'ın bir ruhu, bu da Allah'ın vücuda üflediği bu ruhla insanları ve cinleri farklı bir yapıya kavuşturmuş oluyor. Evet.
Bu Mümin suresi 15. O da bu ayetin bir benzeri ya. Bu okuduğumuz ayetin. Nahl suresi 2. ayet. Orada da Allah Teala diyor ki Mümin 15'te. Allah Rafi'ud derecat zul arş. Allah hem dereceleri yükselten hem de o büyük arşın yönetimin sahibidir. Yulqir ruha min emrihi. Bak aynı ifade. Burada yunezzilül melaikte bir ruhu min emrihi dedi. Burada diyor ki yulqir ruha min emrihi ala men yeşâ'u min ibadihi. Evet aynı ifadeler. Allah kendi işi olan o ruhu kullarından tercih ettiği kişiye verir. Niye? Liyunzira o kişi uyarsın diye. Hangi konuda? Yevmet telak. Yani insanların Allah'ın huzuruna varma günü konusunda insanlara uyarılarda bulunsun diye kullarından tercih ettiği kişiler o ruhu verir. Yani bilgisinden ona ulaştırır. Bu kitap şeklinde oluyor tabii. Bunu Allah Teala veriyor ve insanlar gidip bunları ulaştırıyorlar diğer insanlara. Buna da Allah Teala ruh demiş oluyor. Zaten Resulullah'a verilenin ruh olduğunu da Şura suresi 52. ayette net bir şekilde görmüş olduk.
Tabii şeyde de öyle. İsra 85'te de öyle.
Evet.
Bu ayette de öyle. Yani çok açık ve net yani işte demek ki ruh Allah'ın bilgisi.
Evet.
Size az bir şey verildi dendi. Bir, o bilgisi bize üflenen de o bilgiyi işletme kapasitesi. Onun için biz o işletme kapasitemiz olduğu için, o ruh vücutta olduğu için bu müzakereyi yapıyoruz. Mesela insandan başka hangi canlı oturup da böyle bir kitap okup da müzakere yapabilir? İşte biz o farktan dolayı yeni bilgiler üretebilecek bir kapasitedeyiz. Hem insanlar doğal yapıyı bozabilecek bir kapasitededir. İnsanları aldatarak, kandırarak, onların ceplerini boşaltmak için bir sürü üçkağıtçılık yapabilecek kapasitededir. Bunu hiçbir hayvan yapamaz. Hem de yeni bilgiler üretebilecek, insanları geliştirecek, medeniyet ortaya koyacak şeydedir. Mesela şimdi herhangi bir hayvanın böyle bir su kabı yapma ihtimali var mı? Yok. Onlar sadece yapılmış olanlar da şey yapabilir. Çünkü niye? Onlarda ruh yok. Yani şey yok. Bu, yani ikinci bir vücut yok. Onun için insan öldüğü zaman vücut ölür, Allah ruhu buradan çeker alır. Tıpkı şey gibi, mesela bilgisayar, diyelim bu telefon ölüyor, öldüğü zaman bundaki bilgileri alıyoruz, bir başka telefona yüklüyoruz. Ama ruh bir başka vücuda gitmez. Ruh gitmez çünkü bu vücutta öylesine özdeşleşmiştir ki bir başka, hiç kimsenin ruhu bir başka vücuda gitmez. Ölen ruhun vücudun ruhunu alır, göklere yükseltir. Eğer o kafirse gök kapıları ona açılmaz. Değilse kapılar da açılır, yukarıya doğru çıkar. Yeniden dirilme gününe kadar. Vücut yeniden dirildiği zaman veyden nüfusu züvvicet diyor Allah-u Teala. Nefisler. Ruha da nefistir Allah. Vücuda da çünkü öylesine birbirleriyle özdeşleşmiştir ki yani bir başkasını o vücutta kabul etmez, o ruh da bir başka bedeni kabul etmez. Dolayısıyla ruh göçü diye bir şey söz konusu değil. Orada yeniden dirilişte ruh gelir, vücuda girer. Girdiği andan itibaren kişi şimdi uyandım zanneder. Men ba'atena min markadina. Ya ne kadar tatlı bir uykuya geçmiştim, kim uyandırdı der. Niye uyku? Çünkü Zümer suresinin 42. ayetine göre ruh sadece ölümde değil, uyku sırasında da vücuttan alınır. Yani şimdi siz şu bir şey, telefon bitmeden bunun içindeki bilgileri alabiliyor musunuz? Pekala alırsınız. İşte ama tabii o işletim sistemini de şey yapar, çıkarabilirsiniz ondan. Aynı şekilde Allah uyuyan her vücuttan ruhu alıyor. Gidiyorsunuz, bir şeyler görüyorsunuz, Allah Allah. Ben buraya daha önce gelmiştim diyorsunuz. Dolaşabiliyorsunuz. Dolaşabiliyorsunuz. Ben mesela her zaman anlatıyorum. Daha küçücük çocukken Süleymaniye Camisi'nin bahçesini, ön tarafını yıllarca görev yaptığım İstanbul Müftülüğü'nü görmüştüm rüyamda. Halbuki hiç haberim yoktu. Erzurum'da şey yapıyordum. O zaman şimdiki gibi değildi. İstanbul'a gelip giden çok nadir insanlar oluyordu. İşte sizin ruhunuza gider bir yerleri görür gelir. Uykuda. Uyandığınız zaman ruh gelir vücuda girer. İşte ahirette yeniden dirilen kişi de öldüğü zaman uykuya geçmiş gibi zannedecek kendisini. Yeniden dirildiği zaman şimdi uykudan uyandım zannedecek. Aradan geçen süreyi bilmesi mümkün değil. Zannedecek ki bir göz açıp kapayıncaya kadar bir süre geçmiştir. İşte bu mesele böyle yani bu konularda çok iyi bir şekilde öğrenirsek birçok konularda açılıma vesile olur. Böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk. Allah-u Teala her konuyu çok iyi, yani kendi kitabında anlatmış olduğu her konuyu hem indirdiği kitapta hem yarattıkları kitapta, yani tüm tabiat Allah'ın kitabıdır. Onları çok iyi anlamayı, çok iyi özümsemeyi ve çok güzel bir şekilde onlardan yararlanacağımız bir hayat yaşamayı, huzuruna da en iyi şekilde gidenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.